Ayrım 24. Neden öldürüldüler Orhan Tüleylioğlu? Sayfa 305. Unutulmayan bir aydınlanmacı Tütengil. Mehmet Başaran. Tarsus'un Sebir köyünde doğan bir çocuk 1921. O yılların koşullarında tüm zorlukları aşarak kendini yetiştirdi. Yüreği halkıyla çarpan bir bilim adamı, toplumun sorunlarını çözümler arayan bir araştırmacı oldu. Atatürk sevgisi, Cumhuriyet aydınlığıyla yoğrulmuştu kişiliği. Çok partili yaşama geçiş yıllarında bitirmişti üniversiteyi. Kurtuluş Savaşı yıllarının sıcaklığını, bağımsızlığını, davranışlarını yitirmeye başlamıştı başkent. Ankara, Ankara, güzel Ankara değildi artık. Amerika ile ikili anlaşmalar imzalanmış, Marshall yardımının ucu görünmüştü. Demokrasiyi tabandan fışkırtacak eğitim kurumlarına, köy enstitülerine saldırıyla başlıyordu demokrasiye geçiş. Ne biçim demokrasi ise? Toprağın daha iyi işleyen, daha çok ürün alan, emeğini kooperatifler aracıyla değerlendiren, yaşamının her yönünden iyileştirmeye yönelen, bilgili, bilinçli köylüler yetiştirmek tehlikeliydi. Salt ABC öğretmeli, eskiden olduğu gibi kopmaz, bulaşmaz, bilgileri aktarmalıydı öğretmen. Ne demekti iş eğitimi, üretici eğitimi, devrimci eğitim? Köy enstitülerinde eğitim çığırından çıkmıştı. Tam da bu saldırının yoğunlaştığı dönemde Mersin'in Sebir köylüsü Cavit Orhan Tütengil, Kepirtepe'ye köy enstitüsüne Çiçekburnu'nda bir meslek dersleri öğretmeniydi. Günün 24 saatinde öğretmendi ve çalışkanlığıyla, titizliğiyle, sürekli gelişmeyi özendiren tutumuyla öğretmenliği öğretiyordu öğrencilerine. Bir yandan Hasan Ali Kenan Öğer davası, öte yandan siyasilerin tutumu, bilinenin de bilmeyenin de köy enstitülerine saldırıları, kafaları ve yaşamı bulandırıyordu. Enstitülerde kendilerine suçluymuş gibi bakılan 16 bin öğrenci, kişiliklerini bulma çağında bir ezginliği, köylerde ana babaları çocuklarını okula göndermenin pişmanlığını, bunalımını yaşıyordu. Kurtarıcı görünümünde Başbakan Recep Peker, Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer, devlet adamlığına yakışmayan suçlamaları sürdürüyordu. Enstitülerin köylere gönderdiği ilk mezunlar korkunç saldırıların tuzağındaydı. Enstitülere saldıranın omuzlarda taşıdığı, savunanların suçlandığı, sürgünlere gönderildiği utanç verici bir dönemdi. İşte bu ortamda Kebirtepe Köy Enstitüsü öğretmeni Cavit Orhan Tütengil, Doğu'nun Rönesansı sayılan Atatürk aydınlanmacılığı, Atatürkçülüğü bilinçle gündeme getiren bir kitapçık yayımladı. İntihar gibi bir olaydı bir öğretmen için. Sevgili Tütengil, yapılır mıydı bu? Enstitüler yok edilmeye çalışırken onları yiğitçe savunmaya kalkışmak. Herkes gibi karalama kervanına katılamaz mıydın sen de? Ne demekti? Köy enstitüleri Türk devriminin ulus temeline başlamış olan hayırlı Rönesans hareketidir. Eğitim dizgesinin Amerikan güdümüne sokulmaya çalışmasına karşı çıkmak değil miydi bu? Oysa kuzu kuzu. Haklısınız Bay Şemsettin Sirer, haklısınız Bay Tahsin Bangoğlu deseniz genel müdür bile olabilirdiniz. Atatürk'ü savunmaya, Atatürkçülüğü geliştirmeye çalışan sevgili aydınlık Cumhuriyet öğretmeni Tütengil, ilk mimlenmeniz bu yüzden oldu işte. Koskoca hükümete nasıl karşı çıkardınız? Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin komünizmden mahkum olmuş enstitülü yaratmaya soyunduğu dönemde elbette önce siz anımsanacaktınız. İstanbul'da kurdurulan Köyleri Kalkındırma Derneği'nin Kırıkkale'de bir şube açtırıldı. Orada Fevzi Çakmak yeğeni emniyet müdürüydü çünkü. Mereşal Çakmak da enstitülerin kapatılmasından yanaydı. Yeğeni Adnan Çakmak'ın telefonuna kolayca ulaşıyordu başkentte. Sabahattin Ali olayından da deneyimli bir yöneticiydi. Köyleri Kalkındırma Derneği'nin Kırıkkale Şubesi 1000, 1001, 1002 numaralı ajanlarla yönlendirildi. Sözde köyleri kalkınlandırma maskesi altında komünizmi yayma davası gidiyorlardı. Güçlenmek için paraya gereksinimleri vardı. Rus Büyükelçiliğinden bir mektupla isteyebilirlerdi bunu. Ama mektuba gizli maksatlarımıza hizmet edecekler. Başlığı altında bir liste eklenmeliydi. Evet sevgili Tütengil, İstanbul'da komünist tutuklamaları yapılırken, komünizm tehlikesi toz dumanı estirirken, 46 kişilik ilginç bir liste hazırlandı. Enstitü çıkışlı uyanık öğretmenlerden, adı duyulmuş aydınlardan oluşuyordu bu liste. İşte o listede siz de vardınız. Listenin ilişkin olduğu mektup Emniyet Müfettişim Kemal Can Timur'la 1000 numaralı ajan tarafından İstanbul'a ilgili yere getirildi. Gerekenler yapılarak eksikler tamamlandı. Artık ajan ihbarını yapabilir, derneğe baskın düzenlenerek tasarlandığı gibi komünist avına girilebilirdi. Öyle de oldu. Siz yurt dışındaydınız. Kendinizi geliştirmek üzere gönderilmiştiniz. Yargılama sırasında her şey ortaya döküldü. Listede adınızın karıştığı gizli derneğin yurt dışı bağlantılarını sağlar yazısıydı. Yaklaşık 2 yıl sürdü dava. İçeriye alınanlar sonunda aklandı ama öğretmenliğe dönemediler bir daha. İzleniyorlardı. Başka işe girmeleri de engelleniyordu. 20 yıl sonra bile o davada adı geçenlerde yurt dışına çıkma yasağı uygulandı. 7 Aralık 1979'da karanlık kişilerce kurşunlandığında Kırıkkale davasını anımsadım. Gizli derneğin yurt dışı ilişkilerini yürüten sizi. Bunca baskıyı, eziyete karşın yılmayışlarına bakıp kaya balığı diyordunuz. Ensüllerle artık açık denizlerde tutan balıkları karaya çıkana değin çırpınarak canlı tutan balıklara benzetiyordunuz. En zor koşullarda siz de her konuda toplumu uyaran, canlı tutmaya çalışan koca bir halk aydınıydınız. Anımsıyor musunuz? Ümit Doğanay'ın cenazesinde görüşmüştük en son. Çok üzgündünüz. Acıyla gerilmişti yüzünüz. Görüyor musun dediniz. 1946'da başlayan aydın kıyımı nerelere geldi? Önce enstitüler, ardından halk evleri, sonra öğretim birliği yasası derken gidiş kötü. Evet. İlk yaptığınız köy enstitüleri üzerinde düşüncelerdi. Köy enstitüleri Türk devriminin ulus temelinde başlamış olan hayırlar Rönesans hareketidir. Türk aydınlarının görevi bu hayırlar Rönesans'ın üzerine titremek olmalıdır. 1946'da başlayan karşı devrim değil, köy enstitülerini Doğu'nun Rönesans'ı sayılan Mustafa Kemal'i bile silmeye yöneldi. Emperyalizme karşı ilk bağımsızlık savaşını kazanan toplumumuz, bu sokak anlayış yüzünden günümüzdeki utanç verici durumlara düşürüldü. Bize yaşamaya hak kazanmanın doğru yolunu gösteren Cumhuriyet aydınına, Atatürk'ü anlama ve tanımlama bilincine uyandırmaya çalışan bilim adamımıza, Anadolu'nun yetiştirdiği seçkin bilge öğretmeninin anısına saygılar. Not, yazıda sözü edilen bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi, esas 1953-602, karar 1954-130'dan alınmıştır. Cumhuriyet 11 Ocak 2002. Çağrı, İzzettin Önder. Bundan 25 yıl önce 7 Aralık 1979 günü üniversiteye dersine gitmek üzere olan otobüs durağına yönelen bir bilim insanı öldürülmüş olarak caddenin ortasında vakarla yatıyordu. Bu bilim insanı bilinmez bir nedenle faili bir türlü bulunmayan menfur bir cinayete kurban gitmişti. Mahut dönemin diğer birçok cinayeti gibi bu da karanlık kalacaktı. Nitekim öyle de oldu. Sayın Zeynep Oral'ın 5 tarihli Cumhuriyet'teki esintiler köşesinde Tütengil Hoca'nın vurulduktan sonra yerde yatış pozisyonunu anlatımı beni o günlere götürdü ve böyle bir yazıyı yazmama esinti sağladı. Sayın Oral'a rahmetli hocam, Tütengil'i hatırlamaktan öte beni çok düşündüren şu cümlenin sizin nedeniyle teşekkür ederim. Bilim adamının, koca profesörün otobüs durağında işi nedir? Kim bilir, belki de Tütengil hocanın ortadan kaldırılış nedeni budur. Belki de Tütengil hocanın az gelişmişlik ve bölgesel dengesizlik konularına eğilmesi bazı çevreleri rahatsız etmiş idi. Belki de Tütengil hocaya karanlık ortamda herkes bir kurşuna hedef olabilir korkusunun yaygınlaştırılması projesinde yer verilmiş idi. Koca bir profesörün otobüs durağında ne işi vardı ki? Burası İsveç veya Norveç gibi bir ülke olsa bu durum yadırganmazdı. Oralarda başbakanlar da bilet kuyruklarına girmekte, hatta kuyruklarda yaşamlarını dahi yitirebilmektedirler. Ama burası Türkiye. Bir öğretim üyesinin ya da bir siyasetçinin veya bir iş insanının bir kamu ulaşım aracında halkla aynı ortamda bulunması söz konusu olabilir mi? Hatta size çok çarpıcı gelebilecek olan şu düşüncemi de izninizle paylaşayım. Halk ve talebe hocayı ya da siyasetçi yanında gördüğü zaman değil de maalesef kendisinin uzaklarda ve tepelerde gördüğü zaman daha bir tapılacak kişi olarak algılama eğilimi içine girebilir. Aynı durumun yöneticileri ve hemen her düzeyi toplumsal ilişki içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Mazoşist dokuların omuzları üzerinde yükselen, böylesi despotik yapıların psikolojik durumu bu kişilerin eylem ve fikirlerine, kendilerinin de inanmıyor olması ve bundan kaynaklanan güvensizlik ve aşırı korunma gereksinimi olarak tanımlanabilir. Bu tür insanlar konuşmalarında dinleyici ve yanıltlayıcı değil, soru sorucu ve buyurucu davranışlarında da saldırgan tavırlıdırlar. Böylece kendi güvensizliklerini perdeleyen güvensiz despotlar çıkarcı ilişkilerin ve mantıksız fikirlerin sorgulanmasını engellemiş olurlar. Bazı bilgi bilim değil. İnsanı açısından bu durum büyük kişisel çıkarlar uğruna toplumsal çıkarların dışlanması doğrultusunda bilginin içeriğinin ve amacının beyinlerde ve toplumsal alandaki çarptırılmasının günlük yaşama ve ilişkilere yansımasından başka bir şey değildir. Umarım bu düşüncem yanlıştır. Bilginin temeli de amacı da hak olmasına karşın günümüzde ekonomi ve politika alanlarında bilgi metalaştırarak güç olarak görülmekte ve öylece kullanılmaktadır. Böylesi bir işlemle yüklenilmiş olan bilgi, firmalar arası mücadelenin temel silahı olduğu kadar halkı yönlendirme de başlıca ideolojik aygıt işlevi görmektedir. Sermaye bilgi ideolojisini kullanarak kendi çıkarlarını halkın ve toplumun çıkarı olarak gösterip toplumun aleyhinde kendi alanını genişletmektedir. Bu süreçte maalesef sermayenin en büyük yardımcısı da üniversitedeki asıl işini ikinci sıraya çekerek sermaye ile bütünleşen sözde bilim insanlarıdır. Bu insanlar holdinglerin hükümetle ilişkilerinde olduğu kadar sermaye ideolojisinin de halka aktarılmasında da birinci derecede rol oynayarak sermaye çıkarını halka karşı savunurlar. 16 Mart 2004 tarihli Cumhuriyet'te Bence köşesinde liberalizmin baş mimarlarından olduğu "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" sloganını yaydığı ve herkesin kendi çıkarını güttüğünde toplumsal çıkarın da güdülmüş olduğunu ileri sürdüğünü söyleyen Adam Smith'ten verdiğim alıntıdan bazı bölümleri burada da aktarmak istiyorum. Büyük üreticiler büyük miktarda sermaye kullanırlar ve sahip oldukları servetler nedeniyle toplumun dikkatini ve itibarını üzerine çekerler. Tüm zekalarını toplumsal çıkar yerine iş çıkarları üzerine yoğunlaştırdıklarından ne kadar ahlaksal olmaya çalışırlarsa da tüm fikir ve davranışları toplumsal çıkara değil, iş çıkarlarına yönelik olur. İş adamları kendi çıkarlarıyla ilgili güçlü bilimsel basat halkın hoşgörüsü üzerine baskı yapıp iş çevrelerinin çıkarının toplumsal çıkar olduğu yönünde telkinde bulunarak tüm toplumu halkın bireysel çıkarlarından ve genel toplumsal çıkarlarından vazgeçirmeye ikna etmişlerdir. İş adamlarının çıkarları toplumsal çıkarlardan farklı olduğu gibi çoğu da durumda toplumsal çıkarlara terstir. Bu çevrelerden gelen herhangi bir yeni yasa veya düzenleme önerisi çok büyük bir dikkatle incelenmeli, kuşkulu ve derin incelemelerden sonra toplumsal yarar doğrultusunda olduğu yönünde kesin yargıya varılmadan kabul edilmemelidir. Zira böyle öneriler çıkarı hiçbir zaman toplumsal çıkarla örtüşmeyen, toplumu kendi çıkarı yönünde baskılayan ve yalan söyleyen, daima da böyle davranmış olan bir kesimden gelmektedir. Bilime ve bilimsel faaliyetleri özel çıkar alanından çıkartıp toplumsal çıkar alanına çekmeyi hedef edinmiş olan üniversite konseylerinin 6 Kasım'da yapmış olduğu toplantının sonuç bildirgesinden yapılmış şu alıntı da anlamlıdır. Bilim gerçeğin üzerinden örtüyü kaldırmaktır. Bugün gerici ideoloji bilimi kendi özüne yabancılaştırarak gerçeğin üzerine örtmenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. İnsanların ürettiği değerlerin üzerinde çöreklerin egemenliklerini sürdürme aracı haline gelen bilim tıkanmıştır. Bilim, kökü toplumda, amacı da toplum olan toplumsal bir üretim ve faaliyet alanıdır. Gerçek bilim, insanın amacı ve niteliği de budur. Bilim insanını kapitalist, özlü, siyaset insanından ve iş insanından ayıran temel özellik de budur. Holdingler arasında mekik dokuyan sözde bilim insanları, cüzdanlarını vicdanlarına tercih ettikleri sürece, rahat yataklarında yattıklarında Tütengil Hoca'nın asfalt üzerindeki huzurlu yatışını hissedebilirler mi? Bence hayır. Cumhuriyet 7 Aralık 2004. Uğur Mumcu, Tütengil. Cavit Orhan Tütengil Hoca'yı da vurdular. Her şey kamuoyunun önünde oluşuyor. Kanlı katil çeteleri hedeflerine adım adım ulaşıyorlar. Devlet yok. Devlet olup bitenleri gözün ucundan izliyor. Gerçek bu. Doçent Orhan Yavuz, Profesör Bedri Karafakioğlu, Doçent Bedrettin Cömert, Doçent Necdet Bülün, Profesör Ümit Doğanay ve Profesör Cavit Orhan Tütengül. Bunlar öldürülen öğretim üyeleridir. Abdi İpekçi, Ali İlhan Özgür, İlhan Darendilioğlu, Fedai Coşkuner, bunlar da öldürülen gazeteciler. Savcı yardımcısı Doğan Özden sonra öldürülen yargıçlar, savcılar. MHP kesiminden il başkanları, parti yöneticileri, belediye başkanları. Ve sağcıyla, solcusuyla işçiler, öğrenciler, öğretmenler, polisler, subaylar, astsubaylar. Her cinayetin arkasında karanlıklar, bu kan gölü herkesinden ölen ve öldürülen insanlar ve bir ucu esrar, öteki ucu silah kaçakçılığına dayalı uluslararası örgütler. Sağ-sol çatışması değil, ülkücü-devrimci kavgası değil, bir başka olay bu. Evet, içinde sağcılık, solculuk var. Evet, içinde ülkücülük, devrimcilik var. Ama bunların çok ötesinde bir olay bu. Bu ortamda tozdan dumandan geçilmiyor. Bu ortamda neyin ne olduğu senin kanlı gözlemlerle ortaya konuyor. Ama toplum adım adım ölmek ve öldürülmek üzerine koşullanıp bir yıkıntıya, bir depreme doğru sürükleniyor. Görülmüyor mu, anlaşılmıyor mu bu? İç savaş, iç savaş diyor, iç savaşa sürükleniyoruz diyoruz. Bu iç savaş değil mi? İç savaş nasıl başlar başka türlü? İşte başlamış. Bunlar ilk belirtileri. İlk silah sesleri bunlar. CHP geliyor, kan durmuyor. AP geliyor, kan durmuyor. MC dönemlerinde kan durmadı. Öyleyse yeni baştan düşünelim. Yeni baştan değerlendirelim. Ne olur? Kim akıtıyor bu kanı? Kim, kimin niçin boğazlıyor? Bu terörü kim finanse ediyor? Bu silahları yurda kim sokuyor? Kim veriyor bu silahı gençlerin eline? Teröristleri kim koruyor? Kim destekliyor, kim biliyor? Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Nereden? Başsağlığı dilekleriyle, ağıt yazarıyla değil, korkmadan ve yılmadan, gerçeği parmağınızı basarak yapalım bu görevi. Vah Tütengil Hoca vah! Sendin bu kör kurşunlara, bu namussuz çetelere kurban gidecektin. Senin gibi aydın, senin gibi ilerici insanların bizden beklediği bu kan gölünün ardındaki gerçekleri gözler önüne sermemiz değil midir? Elimize kalem tuttukça bu görevi yapmaya çalışacağız. Cumhuriyet 8 Aralık 1979. İşgal. Bütün Türk ulusuna buradan haykırıyorum. Türkiye'yi işgal edenler vardır. Türkiye yer altından işgal edilmiştir. Bu işgalciler en kısa zamanda Türkiye'yi toprak üzerinden de işgal etmek düşüncesindedirler. Soruyorum acaba, Türkiye'den sorumlu olanlar bunu bilmiyorlar mı? Soruyorum, niçin bilmiyorlar? Eğer bilmiyorlarsa neredeler? Niçin Türkiye'yi toprak altından işgal etmiş olan bu cinayet yuvalarını kurutmuyorlar? Bilmiyorlarsa bilmek zorundalar. Biliyorlarsa görevlerini yapmak zorundalar. Önceki gün Profesör Cavit Orhan Tütengül'ün tabutu başında İstanbul Üniversitesi Rektörü Haluk Alp tarafından söylenen bu sözleri dinleyen devlet görevlileri birazcık olsun utanmış, birazcık olsun sıkılmışlar mıdır dersiniz? Evet, ülkemiz işgal altındadır. Evet, güzel yurdumuz işgal edilmiştir. Evet, yer altındaki kanlı çeteler ülkemizi işgal etmiştir. Ülkemizin aydınları Doçent Orhan Yavuzlar, Bedrettin Cömertler, Necdet Bulutlar, Profesör Bedri Karatakioğullar, Fikret Ünsallar, Ümit Doğanaylar, Cavit Orhan Tütengiller bu yeraltı işgal ordusunun kurbanlarıdır. Devlet bunca aydın boğazlanırken bu işgal ordusunun kanlı ayak izlerini bir geçit töreni izlercesine izliyor. Ölenler her biri şimdi birer sessiz mezar taşı olan bu insanlar yalnızca ve yalnızca namuslu olmanın cezasını ödediler. Bu altın yürekli bilim adamlarının dirilerini korumasını bilmeyen bu devlet onların cenaze törenlerini bile düzenleyemedi. Cavit Orhan Tütengil'in mezarına birer kürek toprak atacak olan arkadaşları, öğrencileri dipçiklerle dövülüp yaralandılar. Devlet bu mu? Bu mu devlet? Şu yeraltı işgal ordusunun hakkından gelemeyen devlet. Alçakça kurban edilmiş bir bilim adamının tabutu başında öğretim üyelerini dipçikliyorsa söylenecek söz çoktan bitmiştir. Bütün Türk ulusuna buradan haykırıyorum. Türkiye'yi işgal edenler vardır. Türkiye yer altından işgal edilmiştir. Rektör Haluk Alp'in ağzından haykıran, üniversite karşısında utanmayan devlet, hiçbir yazıdan, hiçbir sözden utanmaz artık. Ey ülkenin namuslu aydınları, gençleri, işçileri, köylüleri, her sınıftan, her meslekten, her düşünceden yurttaşları, el ele, kol kola ve omuz omuza gelin. Saflarınızı sıklaştırın. Ülkemizi yer altından işgal eden çetelere karşı, tıpkı Kuvayi Milliye günlerinde olduğu gibi, tek bir yürek, tek bir nefes ve tek bir yumruk olalım. Yeneceğiz bu karanlıkları, bu tutsaklıkları yeneceğiz. Çevremizdeki bu kanlı zincirleri söküp atacağız. Biz çökmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz. Cumhuriyet 11 Aralık 1979. 24. ayrımın sonu sayfa 313.